Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Yeni haftanın ekonomi gündemine hoş geldiniz. Ben Güldem Atabay, Eser Karakaş'la beraberiz yine. Gündemdeki haberleri, ekonomik verileri, gelişmeleri, beklentileri değerlendirmeye devam ediyoruz. Eser hoş geldin, nasılsın?
Teşekkür ederim Güldem. Sen nasılsın? Ne var ne yok?
İyilik vallahi iyilik. Havalar biraz daha düzeliyor. Biraz daha insanın içi açılıyor. Güneş gözükmeye başladı. Pek hoş. Sizin oralar nasıl?
Burası da öyle.
İyi.
Dün 22 dereceydi. İnanılmaz bir şey. Şubat ayında Strasbourg 22 derece.
Evet, çok ilginç.
Yani bugün de öyle. Bugün sokağa çıkacaktım. Çıkmadım sonra ama yarın işlerim var sokakta.
Tadını çıkar. Ya bu burada evet, evet. Burada
abi kafe yok, oturamıyorsun yani. Şöyle bir gideyim de oturayım yani. Her yer kapalı.
Bakın burada 1 Mart'ta okullar açılıyor. Benim kızım da okula gitmeye başlayacak. Gerçi haftada 2 gün. Arkasından da korona vakaları artsa da herhalde bu kadar ekonomik gidişattaki zorlanmaya, tepkilere, protestolara yavaş yavaş açacaklar gibi gözüküyor. En azından kafeleri. Yani onun nasıl Mart ortası, Nisan gibi kesin açılmış olacak. Bakalım göreceğiz Türkiye'de ne olduğunu. Ya burada işler biraz terse döndü son seninle konuştuğumuz bir haftadan beri. Sene başından beri en çok kazanan, değer kazanan, gelişmekte olan para birimi TL'deki değer kazanması durdu, terse döndü. Ve işte geçen hafta 6.90'lardaydı dolar karşısında. Bu sabah itibariyle ya da bu sabahtan itibaren kademeli olarak 7.20'ye, 7.21'lere kadar geldi. Ne oldu da bu oldu? Bir tanesi işte Berat Albayrak tartışmaları gündeme geldi. Bu rezervler konusunda işte cumartesi günü İzmir'de yaptığı il kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir anda hani 3,5 ay sonra Albayrak'ı savunmaya başladı. Bunda çok büyük ihtimalle yani CHP'nin izlediği politikanın etkisi var. Sorular, videolar, gündeme taşıması ile bir cevap verme zorunluluğu hissetti. Hatta şeye çekti, hani başarılıdır ve benim ailemdir, aileme saldırıyorsunuz lafına çekti. Halbuki konu rezervler ve bakalım.
Tamam, niye görevden aldı?
Tabii hani bunlar zaten hani ilk akla gelen sorular. Arkasından bugün de açıklamaları var. Bugün de başka bir yerde meclisteki konuşmasında var, grup toplantısındaki konuşmasında var. Orada da ağırlıkla CHP'ye yüklendikten sonra ya da onların ortasında bir yerde rezervler konusunda evet kullandık. İşte pandemi döneminde sattık. İç piyasayı dengede tutmak, değişiklikleri yapabilmek için biz bunu yaptık dedi. Arkasından da işte enflasyon ve faiz düşürmekte kararlıyız gibi bir açıklama yaptı. Zaten 7.11'lerde olan dolar TL hemen 7.20-7.21'lere kadar sıçrayıverdi. Faiz indirmesi beklenmiyor aslında ama dikkat çekici gidiyor o konuşma. Şu rezerv tartışması önemli çünkü biz biliyoruz ki dün gece AKP'nin sözcüsü de açıklama yaptı. İşte şeffaftır, isteyen gider, istediği yerde dakika dakika, saat saat bu rezervlerin nereye gittiğini, nasıl satıldığını bulur dedi. Gerçekten öyle bir durum yok. Merkez Bankası'nın sayfasına baktığımızda
hayır,
evet.
Doğru değil.
Doğru değil. Hatta hani doğru dilin eşit kelimesi o kim bir yalan. Ya? Evet. Çünkü kim sattı, nasıl sattı, Merkez Bankası'na ihale açıklaması yok. Biz biliyoruz ki kamu bankaları üzerinden satıldı. Dolayısıyla da hani netlik ya da sattık açıklamaları artık var. Daha önce bu da söyleniyordu. Sanki rezerv kaybı yokmuş gibi bir hava vardı. Bakan istifa ederken ya da görevden affını isterken de konu buydu ve bir açıklama yoktu. Arkasından Naci Abal Merkez Bankası Başkanı olurken ya da olduktan sonra yaptığı toplantılarda, açıklamalarda birçok konuda çok şeffaf, net ve güven verici açıklamalar, adımlar atsa da bu rezervler konusundaki soruları yanıtlamayı şimdiye kadar reddetti. Hala da sesi çıkmış değil. Lütfü Elvan'ın sesi çıksa da Maliye Bakanı olarak o da destek verdi Abal'a. Ya biz biliyoruz ki bu rezervler evet kullanıldı. Aşırı seviyelerde kullanıldı. İşte şu an bile halen eksi 43-44 milyar dolar civarında swaplardan düzeltildikten sonra. Ve bunlar hani piyasada tabii ki hoşnutsuzlukla karşılanıyor son birkaç gündür.
Cumhurbaşkanımız 90 milyar dolar rezervimiz var dedi.
Tabii brüt rezervlerden bahsediyor ama hani Merkez Bankası'nın bildiğimiz
altında,
üzere
altında dahil buna, değil mi?
Evet,
Tabii.
sadece varlıkları yok, bir de yükümlülükleri var. Her banka bilançosunun olduğu gibi. Dolayısıyla
Evet.
yükümlülüklerini temizlediğimizde işte 140 milyar dolar civarı, 95'ten düştüğümüzde rakam ortaya çıkıyor. 140 ya da civarında. Bu birdi. Bu bugün Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıkları arttırdığı, daha sistemi basitleştirmeye çalıştığı adıma uyandık. Bu rezerv ya da zorunlu karşılık artışı aslında normal politik olarak algılanabilir ama zaten şu var, işte yabancıların %17 faizle gelmeleri duraksadı. Hani bu faizle bu kadar oldu. Özellikle kur değer kazanınca. Yerliler bu trene hiç binmediler. Enflasyon işte haftaya açıklanacak. %15,5-16'lara doğru yönelmesi söz konusu. Ters dolarizasyon beklendiği gibi başlamadı. Bir faiz artışı yerine zorunlu karşılıklar üzerinden yaparak acaba yine Erdoğan'ı memnun etme çabası mı diye piyasada dengeler, huzurlar kaçtı. Ben susayım, bir sözü sana bırakayım bu konularda. Onun dışında
Estağfurullah,
TÜİK
estağfurullah.
tarafında gelişmeler var. Büyüme açıklanacak haftaya, enflasyon açıklanacak. Bunlar hep önemli veriler. Büyümeden de biraz bahsedeyim. %7 gibi piyasa beklentisi var. 7-8 arası bir şey gelebilir. Bu da sene büyümesini %2,3-2,5 seviyesine koyacak 2020 gibi zor bir senede. Bu da zaten hani neyle yapıldı? İşte kuru sabit tutarak, faizleri indirerek, insanları tüketime yönlendirerek yaz ayları boyunca ve korkunç bir parasal genişleme yaratarak bu büyüme elde edildi. Karşında yüksek cari açık, yüksek enflasyon, negatife dönmüş, önemli ölçüde negatife dönmüş rezervler ve işte faiz arttırma zorunluluğuyla seneyi bitirdik. Yani yüksek de bir maliyeti oldu böyle bir büyümenin deyip susuyoruz.
Estağfurullah. TÜİK dedin en son bu ay bu, galiba Mart'tan sonra işsizlik rakamlarını aylık olarak açıklayacak galiba, değil mi?
Evet, öyle öyle bir açıklaması oldu TÜİK'in.
Evet, aylık olarak açıklayacak ama o zaman da denek sayısı galiba düşüyor yani.
50 binden 18 bin civarına düşüyormuş, evet.
Evet, denek sayısı düşecek. O dolayısıyla ne kadar verilerin sağlıklılığını şey yapar bilmiyorum ama iki tane değişik iş yapacak, önemli iş yapacakmış galiba benim basından okuduğum kadarıyla. Bir tanesi bu, şimdi bir şey işsizlik ödeneği veriliyor, onlar sayılmıyor, onlar da artık ILO galiba böyle bir şey yapmış, ona o mecburen uyuyorlar. Hani o kaç günde 30 lira mı diye bir para veriyordu, evet 900 lira galiba, günde 30 lira olan alan insanlar ve çalışıyor gözükenler şimdi çalışmıyor gözükecekler. Bir de iş aramaktan yoruldukları için ya da artık ümitlerini kestikleri için iş talep etmiyor gözüken insanlar da bir biçimde, ama o biçimin ne olduğunu henüz bilmiyorum. Onlar da işsizler arasında sayılacak.
Evet.
Dolayısıyla şeyde işsizlik oranında önemli artışlar gelebilir, ama bu işsizlik oranındaki önemli artış, bu bir metodoloji değişikliği oluyor. Bu metodoloji değişikliği de işsizlik oranlarındaki zorunlu artışa saray ne der? Gerçekten o da bir şey, soru işareti aklımda yani. Sen yani vekaleten yaptı atamayı.
Evet.
Daha şey yani şey atama yapılmadı. Bakalım. İlginç yani. TÜİK'i izlemek lazım. Ne olacak, ne bilecek.
Evet ama hani bunu yapmadığı her günde zaten alay konusu oluyor TÜİK. Yani bu sadece işsizlik verisi de değil, enflasyon tarafında da öyle. İşte bugün açıklanan bir gıda fiyatları sendika hesaplarında yıllık %30 enflasyon artışı var. İşte ENAG'ın açıklamalarını biliyoruz. Yıllık enflasyon %25'ler civarında açıklıyor. Hani büyüme, enflasyon ve özellikle işsizlik verisinde bir takım güncellemeler yapılması gerekiyor. Ama hani işsizlikten sonra bu iş enflasyona kadar genişletilir mi onu bilemiyoruz. Çünkü enflasyon dediğimiz zaman çok daha fazla faktörü etkiliyor enflasyondaki yukarı güncelleme diyelim. Politika faizinden tutalım da işte yapılan zamlara kadar her şeyi etkiler
Evet,
nitelikte
yani
oluyor.
maaşları etkileyecek.
Maaşlar işte zamlar derken sadece maaş
Evet.
zamları ve hani fiyat ayarlamalarını.
Evet.
Dolayısıyla enflasyon tarafında uzamaz ama bir taraftan da şu yazıldı benim de basında gördüğüm. Bizim TÜİK verilerinden sonra yine TÜİK verilerine hep senin vurguladığın gibi bakarak açıkladığımız geniş işsizlik seviyesinden daha düşük bir seviyeye yükseltecekler. Dolayısıyla tartışma aslında bitmiş olmayacak. Barış Soydan'ın T24'teki yazısındaki yorumuydu bu. Güzel, doğru bir yorum. Onu da izlemek gerekecek herhalde.
Orada görev yapan danışmanlar, yani şimdi dediğim gibi bir kısmını yakından tanıyorum. Hı hı. Bakalım onların bu şeye tepkileri ne olacak? Bu metodolojideki değişikliğin yeterlilik, yetersizlik konusuna nasıl yorum yapacaklar? Danışmanlık setlerini sürdürecekler mi bu şartlarda, bilemiyorum. Ama TÜİK'i izlemek lazım, ilginç.
Evet.
Yani bu vekaleten atama asaleten atanmaya dönüşecek mi acı? Ben çok onu merak ediyorum.
Yani eser asaleten atansa ne olur? Yine alınabilir. Hani o anlamda herkesin ayağı ya da koltuğu sallantıda şu anda Türkiye'de bu sistem.
Tabii ama bunu asalete çevirmek bir
anlam olur. Evet, bir duruş
anlam olur.
Evet, evet. Onu göreceğiz.
Şimdi şu 128 milyar dolar konusuna. Çok ilginç. Şimdi bu para, yani piyasada dolar bulmak istediğin zaman kaç paradan bulabiliyordun o gün? Yani herhangi birisi borç ödeyecek dışarıya. Güldem Atabay'ın
o gün hangi gün?
Herhangi bir gün. İşte bu 128 milyar doların kamu bankaları.
6.85'e sabitlenmişti işte o günlerde.
Ondan sonra peki bu nasıl bir şey? Niye böyle bir kamu zararı oluşturulmasına niye izin verildi?
Ya bu çok doğru sorular. Bu bir kere hani böyle bir...
Bu bir kamu zararı oluştu mu, oluşmadı mı?
Oluştu tabii. Kamu bankaları üzerinde oluştu. Merkez Bankası'nın rezervlerinde oluştu. 6.85 diye hatırlıyorum, tamam. Ben. 6.85 diyelim.
Peki, piyasadaki dolar kuru kaçtı o anda?
Yani günlerine göre değişiyordu ama hani ben...
Ortalama 1 lira deniyor.
Yaklaşık 7.20'ler, 7 küsürler civarındaydı aradaki fark. Hani böyle bir döviz bürosuna gittiğin zaman gördüğün oydu.
Evet, 7.30 diyorsun öyle mi?
7.20'ler yani civarındaydı, 7.30 daha olmamıştı ama.
35-40 kuruş o zaman şey var. Satılan dolar başına kamu zararı var.
Evet, evet.
9 milyar dolar eder o zaman, sana nereden bakarsan bak 65-50 milyar dolar civarında, 50 milyar dolara yakın bir kamu zararı var.
Olması gerekir.
50 milyar, evet. TL olacak, pardon. 50 milyar TL bir kamu zararı var.
Evet, 50 milyar TL.
Hı. 50 milyar TL bir kamu zararı var. Şimdi bu niye yapılır?
Bu niye yapılır? Hani niye yaptılar? Yapılmalı mıydı? Yapılmamalıydı. Yani, evet.
Yani, şimdi açıklama şeyden geldi değil mi? Cumhurbaşkanlığından geldi.
Evet.
Oranın bilmem ne işte herhalde kurulundan bir görüş alındı. O işte bu pandemi döneminde kurlarda istikrarı sağlamak gibi bir şey söylediler galiba değil mi?
Kurlarda istikrardan öte işte pandemi döneminde bize saldırdılar. Zaten işte Türkiye ekonomisi saldırı altındaydı başarılarından dolayı. Bir de pandemiyi bahane ettiler. Biz de halkımızı korumak için döviz satışını biz yaptık. Böylece bu dönemi en az hasarlı atlattık. Çünkü
Niye piyasa kurumundan satmıyordu, düşük satıyor?
O şey imajı verebilmek için, hani 7.20'lerde yok bak işte 6.80'ler civarında sabitlendi. Hani Ocak, Şubat, bizde Mart'ta pandemide ilk çıktı. İlk vaka ya da ilk teşhis kondu yanlış hatırlamıyorsam. İşte Nisan'da kapanma geldi. Arkasından gelişmekte olan piyasalara hepsine bir satış geldi. Hani dünya büyük bir krizle karşı karşıyaydı. Kur hareketlendi. Bunun yaz aylarına doğru işte önüne geçip, bu arada işte hatalar zaten yapılmaya devam ediyordu. 2018 ya da bu işte Albayrak dönemi, Erdoğan'ın başkanlık dönemi, Albayrak dönemi ekonomi yönetiminde. Bunların birikimli etkisi ile daha da moraller bozulmasın, daha da ekonomi daralmasın, daha büyük kriz olmasın, oy kaybetmesin diye dövizi sanki sakinleştirmiş gibi bir hava yaratmaya çalıştılar. O dönemdeki işte bu hani çok emel mukemel bir tarafı açıklamalar neydi? İşte 7.5-8.5 tartışmaları olurken Albayrak'ın konuşmaları vardı. Hani öyle diyorlardı ama bakın biz önce işte 5.5'lara düşürdük. Bakın nasıl düştü, ellerinde patladı. Türkiye ekonomisine bu zararı işte saldıramayacaklar, biz çok güçlüyüz diye. Sonra 6.85 ihracatçının da keyfini kaşımayacak böyle bir seviye olarak herhalde hesaplandı. Orada tutup bakın sermaye çekiyoruz mesajı verilmeye çalıştı. Bunu çünkü şeffaf bir şekilde yapsaydı çok daha çabuk rezerv satışı olduğu anlaşılacağı için negatif etkisi çok daha çabuk ortaya çıkacaktı. Aylar içinde, haftalar içinde çeşitli hesaplamalarla rezerv açıklamalı ya da Merkez Bankası bilanço açıklamalarının içinden çekip çıkarıldı, bu şekilde yapıldı. Çünkü hani akıllara zarar bir durum, ihtimal verilmiyor böyle bir sistem. Serbest kur sisteminde onar onar 20'şer 20'şer dövizlerin bu şekilde satılacağı. Yani amaç buydu. Bugünkü Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına da biz yaptık, ekonominin sıhhati için yaptık. Ama işte açıklamadığı soru, neden gizli yaptınız? Hakikaten şu durumda kime satıldı?
Bir de kime sattınız yani? Çünkü
Evet.
dediğim gibi ciddi bir kar oluştu yani. Al şeyden, kamu bankasından parayı bir nedenden, sonra git piyasada sat.
Tabii.
Ya bu ne güzel bir sistemmiş ya.
Yani şimdi şeyi biliyoruz. Mesela faiz artışı sonrasında, Kasım'dan sonra işte %17'ye çıktıktan sonra, evet, yabancılar geldi buraya. 8,5'lardan dolar bozdurup o dönemde piyasaya girip hem yüksek faizden TL'de kaldıkları gün boyunca hem de işte 6,90'lar
Muazzam
dipten
para kazandılar.
çok çok hızlı bir şekilde çok yüksek oranlarda nefis bir tam sene sonu bonus oldu onlara. Ama ne oldu? İşte Şubat ayına gelindiğinde bu sermaye girişleri, bu şekilde portföy girişlerinin yavaşladığını gördük. Neden? Çünkü 6,90'lara geldi, değer kazandı. İşte raporlar çıkmaya başladı 6,20'ler 6,5'lar diye sene sonu için beklenti. 6,90'ın oraya inmeyeceği gözüktü. Çünkü yeni bir faiz artışı olmadı. Merkez Bankası devam etmedi, aksine durdu. Zaten değerlenmişti. Şimdi 6,90'dan tekrar sat, TL'ye dön, 6,20'lere inmesini bekle, riskli olacağı için sermaye girişi durdu. Çünkü portföy yatırımları dışında Türkiye'nin çekebileceği daha kaliteli bir para yok. Bu şekilde arbitraj kazancı için buraya geliyor yabancı yatırımcı. Şimdi bugün işte 7,20'ler, belki bu hareketin tekrarını görebiliriz. Bir iki gün sonra sakinler piyasa, yine tekrar bir yabancı akını olur yine sermaye piyasalarına. 7,20, 7,25'lerden satılır, 6,90'lara kadar çekilir. Yani bunun ötesinde bir yabancı akımı buraya yok. Şu görüntüde de olamayacak zaten.
Tam bugün şeye baktım yani işte aşağı yukarı 2019 ve 20'de yaklaşık 5 milyar dolar civarında doğrudan yatırım gelmiş Türkiye'ye. Yani düşün bak 2007'de 22 milyar dolardı bu.
Evet, yani ben yanlış hatırlamıyorsam ödemeler dengesi Aralık verileri çıktığında cari açın yüzde hani birinin altında kalmış.
Evet.
Doğrudan yatırımlar. Çok çok çok düşük bir rakam.
Yani tabii benim hep maliyeci damarım tutuyor. Mesela şimdi Sayıştay peki bu kamu zararına ne diyecek acaba mesela şeyde? Şimdi bu bankalar, kamu bankalar bunlar bir şekilde Sayıştay'dan geçecekler.
Geçmeleri gerekecek. Evet. Doğru söylüyorsun tabii.
Çok
Ama
merak ediyorum.
Sayıştay raporları da saklanabiliyor artık. Dolayısıyla öyle.
Ama işte onu da hafiye gibi izleyeceksin. Koyuyorlar çıkar yani garip bir
Çekiyorlar,
şey
evet.
çekiyorlar ama işte onu kaçırmıyor bazıları. Yani onu öğreniyoruz. Ya ben
Yani.
de bakıyorum her gün gibi.
Evet.
Sayıştay'ın ne kodu diye. Mesela şimdi bütün bunlardan bir Sayıştay Savcılığı diye bir kurum var biliyorsun. Bakalım Sayıştay Savcılığı bunlarla ilgili bir soruşturma açacak mı önümüzdeki sene?
Göreceğiz yani, onları göreceğiz ama hani bunun incelenmesi, şey, bilançolara bakılması, konulması zaten seneye ortası gibi. Hani ben dediğim gibi çok böyle maliye açısından senin kadar tabii ki bakamıyorum ama benim için de hani bakış
Görev
açısı
zararı bu. Kamu zararı
tabii
yani.
tabii kamu zararı, çok
Kamu
haklısın, haklısın.
zararı.
Hani
Kamu
senin gibi
zararı.
her gün Sayıştay'ın sayfasına ya da resmi gazeteye bakmıyorum ama bir taraftan da hani 40 milyar, 45 milyarı yerine koymak lazım ki net rezervler sıfıra gelsın. Onun üzerine bir 30-40 daha koymak lazım ki diğer gelişmekte olan ülkelerin elindeki alan kadar bir alan yaratılsın Türkiye ekonomisinde. Güvenli olsun Merkez Bankası rezervleri. İşte nedir? Aylık 5 aylık, 6 aylık ithalat rakamının net rezervlerde olması gerekir. Bu demek ki 80-90 milyar dolarlık bir rezerv artışına ihtiyaç var. Sence önümüzde böyle bir durum, böyle bir parayı çekebilecek bir hikaye, bir şey var mı? Ya da böyle bir değişim, böyle bir iyileşme var mı?
Avrupa bugün çok sert bir çıkış yaptı mesela bu fezleke meselesine ve Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü İbrahim Kalın'dan da maalesef artık nasıl bu sıfatı kullanayım bilmiyorum çok acıklı bir şey geldi bir yanıt verdi.
Ben görmedim, ne dedi?
Niye Dışişleri Bakanlığı vermiyordu bu yanıtı? İbrahim Kalın veriyor. O da ayrı bir konu yani. Ondan sonra fezlekelerle ilgili şeye Avrupa Birliği'nden geldi. Josep Borrell'den geldi
Evet.
galiba. Evet, Borrell geldi. Yani çok Borrell'in söylediği hala yani şu kavram oturmadı. Borrell'in söylediği çok haklı bir şey söylüyor. Şimdi bunu söyleyince Türkiye'de kızıyor insanlar. Çünkü Türkiye şu anda Kopenhag kriterlerini yeterince yerine getirdiği için açılmış bir müzakere sürecinin içinde şu anda resmen. Yani
Tabii, 2004'ten itibaren.
Kopenhag siyasal kriterleri yeterince yerine. Ama Kopenhag siyasal kriter nedir? Demokrasi, hukuk devleti. Başka şeyler de var ama önce demokrasi diye başlıyor
Evet, ifade özgürlüğü, evet.
Bunlar detay. Demokrasi
Evet,
diyor. Mesela
demokrasi diyor, doğru.
seçilmiş milletvekillerini bir şekilde saçma sapan gerekçelerle meclisten alacaksan Gergerlioğlu'na yapılan şey inanılmaz bir şey. Bir retweet yüzünden milletvekilliği düşüyor adamın.
Evet.
Ama o tweet atanla ilgili de herhangi bir işlem yapılmamış.
Ya T24 haberini retweet ediyor. O
Evet.
habere karşı bir işlem yok.
Yok.
Evet.
Ondan.
Akıllara zarar. Evet.
Akıllara zarar bir şey yani. O da olmasın tabii ama yani şimdi bir tweet'i retweet ettin diye yani bir insanın milletvekilinin düşürülmesini şimdi kimse kafasına şey yapamıyor. Ne derler? Yerleştiremiyor. Avrupa'da bence doğru bir tepki vermiş. Yine klasik şey iç işlemize karışmasınlar demiş şey.
Evet.
Ondan sonra Navalny'i izledin mi geçtiğimiz hafta?
İzledim, izledim.
Ha,
Evet.
yani mesela inanılmaz bir şeydi. Şimdi Navalny'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Avrupa Sözleşmesi'nin 39. maddesi var. Çok şey durumlarda tek hakim yapabiliyor üstelik bunun ülkeyle ilgili. Mesela Türkiye bir karar alıyor. Birisini mesela İran'dan buraya kaçmış. Ama hükümet ya da yargı bunu tekrar mesela İran'a geri gönderilmesi kararı veriyor. O kişinin avukatı anında bir faks çekiyor şeye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. O ülkenin yargıcı otomatik olarak o süreci durdurma yetkisi var sözleşmeye göre. Buna 39 deniyor.
Evet.
Şimdi Navalny'nin avukatları da 39'dan başvurmuşlar şeye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Çünkü demişler adamlar haklı. Ya bunu diyor devlet zehirledi diyor avukatlar. Şimdi hapishaneye girdik. Biz diyorlar şeyimizin
Can
müvekkilimizin
güvenliği, evet.
can güvenliğinden endişe ediyoruz. Bunu işte herhalde Rus hakim orada Rus hakim bakıyor. Tam kim bakıyor bilmiyorum şu anda. O dönem dönem değişiyor. Anında yani bir oturum kararı değil yani bir yargı kararı gibi durmuyor bu. Anında tahliye edilmesini istedi. Bunun üzerine bir tepkiler geldi. Ben onu çok yakından izledim. Özellikle Fransız basından izledim. Beni çok güldürdü ve düşündürdü Rusya'nın tepkileri. Sanki İbrahim Kalın'ın tepkileriyle bizim Dışişleri Bakanlığı'nın Kavala ve Demirtaş kararlarına ahimin bizimkilerin verdiği tepkinin adeta fotokopisi.
İşte
Kim kimden
kim kimden fotokopi çekiyor? O tavuk mu yumurta, yumurta
fotokopisi
mı tavuk?
bence bir zihniyet bu. Yani kimse kimseden kopya çekmiyor artık. Bu bir
Evet.
zihniyetin kusması.
Evet.
Yani dolayısıyla Türkiye'de işte yakışıyor eğer Putin'le ya da o cenahla şey yapacaksa.
Ya işte buradan konuyu hani hemen şeye getirelim istersen. Pentagon'dan yine dün akşam açıklama vardı. Ki bu hani Biden göreve geldiğinden beri hızlanan bir şekilde son birkaç haftada birkaç böyle açıklama var. S-400'leri hani ikinci paketi almak değil, aldığınızı hani Türkiye'de tutmak bile yapmayın diyor Pentagon. Hani bunun çünkü varacağı yer yaptırımlar çok belli ki. Tabii hemen değil, bugünden yarına Nisan ayı değil ama bunun hani bu ısrarla bu şekilde gittiğinde hani biz işte Yunan modelini mi yapalım? Yoksa vallahi billahi söz toprağa gömeceğiz gerektiğinde istersek kullanırız diye yeminler mi edelim bilmiyorum ama o iş çalışmıyor. Bir tane 750 bin dolar ücretle biliyorsun bir lobici tuttular Amerika'da hükümetimiz. Bu S-400 konusunda lobi yapmak için boşa giden para. Çünkü çok net orada ne yapılmasın istendiği, ne yapılacak ne yapılmayacak. Türkiye hükümetinin kararı olacak ama verecekleri kararının sonuçlarına katlanmak hepimizin yükü olacak üzerimizde. Çünkü ekonomik yaptırımların kapısı iyice açılmış olacak. Hani o işte Navalny'den buraya gelmek istedim. Hani bu tepkileri vermek kolay. Özellikle Avrupa Birliği tarafında olduğunda. Çünkü hani bu, işte çok endişeliyiz açıklamaları var ama iş hani Kopenhag kriterlerinden Türkiye düştü mü? Düştü aslında. Ama hani Türkiye'nin bu sürecini dondurmak ya da süreçten düşürmeye geldiği zaman başka dengeler giriyor. İşte Rusya'nın kucağına atılacak aman olmasın. Aman Suriyeli göçmenler geliyor. Türkiye bunları hepsini bize yollar aman olmasın diye. Türkiye ne yaparsa yapsın demokrasi alanında geniş senin dediğin gibi bir kınama mesajı alıyor. Ötesine de geçilmiyor. Ama Biden'la S-400 konusunda öyle değil, öyle olmayacak. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Valla aşağı yukarı aynı şeyleri söyledim ben de.
Okay.
Bana şey yaptım. Dolayısıyla ama işler yürümüyor gündem. Yani mesele biraz önce seni bir şey merak ettim. Şey, polis romanı okur gibi resmi gazete izleyeceksin Gülden, lütfen.
Tamam, söz bilirsin, artık yapacağım.
Sonra müptela olacaksın. Yani, bağımlık oluşacak resmi gazeteyle. Mesela bugün bir şey çıktı. Çok ilginç bir şey. Ben bunu bilmiyordum. 27 Mayıs darbesi kaç yılında oldu? 1960.
60.
60. Kaç sene olmuş? 61 sene.
Evet. Ay çok sene olmuş. Evet.
27 Mayıs darbesinin ben çok iyi hatırlıyorum 27 Mayıs'ını. Yani şöyle küçüktüm, 7 yaşındaydım ondan sonra. Ama mesela evin önünde sokakta top oynuyorduk çocuklarla. Asker geldi ama gayet iyi bir şey yapmıştı. Bir de şaka yolla hadi bakalım falan dedi. Evimize göndermiş, çok iyi hatırlıyorum. Aa, bak kızarız sonra falan gibi bir şey. Onu çok, o askeri çok iyi hatırlıyorum. Yüzüm ve gözüm önüne. Korktum da çünkü. Ama bak 61 sene olmuş. Şimdi bir komisyon kurulmuş. Şimdi ben buna bir şey veremiyorum. 27 Mayıs askeri darbesinin mağdurlarına tazminat ödenecekmiş. Şimdi mağdur olmak için nasıl bir görevin olacak? Bir şeyde de bir mağduriyet yaşayacaksın. Şimdi minimum 30 yaşında olsan böyle bir şey için, bir mağduriyet için diye düşündüm.
61 sene evet, yaşıyor olamazsın zaten. Hani,
91 yaşında olur.
Ya da 3 kişi, 5 kişi. Evet. Olabilir ondan tabii de hani biraz
az sayıdır. Yani. Şimdi diyelim ki görevden alındı, bir hapse girdi. Şimdi bunlar 15 yaşında çocuğa olmuyor. Bunlar bu insanlar 40-50 yaşında insanları
tabii.
O dönem. Şimdi bunlar 100 yaşının üzerinde insanlar. Bu nasıl bir şeydir? Ben resmi gazete açınca böyle bir şey görünce inanamadım. Acaba yanlış mı görüyorum diye. 27 Mayıs askeri darbesinin mağdurlarına mağduriyetlerin giderilmesine yönelik tazminatların hesaplama nemne komisyonu.
Ya bunlar hep işte politik bir varacağı bir yer yok ama yaptık mı yaptık, bunun öcünü aldık mı aldık. Öyle değil mi?
12 Eylül ne oldu? 12 Eylül mağdurlarına bir şey ödeniyor mu?
Şimdi 27 Mayıs başka bir sembolik anlamı var. 12 Eylül'ün başka bir sembolik anlamı var. Birinde kapılar açılıyor siyasal İslam'a, birinde kapılar kapanmaya çalışılıyor.
12 Eylül'de 1402 ile atılan öğretmenlerin mağduriyetleri, onların bir kısmı öldüler.
Ama işte mağdurun ne tarafta olduğu önemli burada. Yani, mağdur, yani ne yazık ki böyle bakılıyor. Türkiye'deki işte yeni Türkiye diyelim buna böyle bakıyor. Eski Türkiye'de böyle bakıyor da yeni Türkiye daha
eski. İhaleler ve şeyi kaçırmayacaksın. Resmi gazeteye bakacaksın. İhalelere evet. Bakacaksın. Cumhurbaşkanı kararlarına bakacaksın. Mesela bugün ne gördüm? Şimdi ben bu sistemi de anlayamıyorum. Şimdi bir Milli Eğitim Bakanlığımız var. Başında da bir Milli Eğitim Bakanı var. Ziya Selçuk. Üzerindeki eğitim işlerine yabancı olmayan bir insan. Ama bir de külliyede bir şey var. Eğitim işleri bilmem ne başkanlığı var. Şimdi bunların arasındaki görev şeyi nedir acaba onu bilmiyorum. Ama o şeye bir üye atandı bugün. Galiba başına getirildi üstelik. Profesör Doktor Ömer Öz Yılmaz diye. Ya, bu Cumhurbaşkanı şey yani saraydaki eğitim nemli kurulu işte onun adı. Ama ne iş yapar? Milli Eğitim Bakanı ile ilişkisi nedir? Kim kimin üstündedir? Onu ben aklım ermiyor. Fazla girmiyorum ama.
Estağfurullah.
Ayrıca yani madem bir bakanlık var, şimdi adı nedir bu? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değil mi sizin resmi ismi?
Evet.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Cumhurbaşkanı'nın bu danışman mı bu adamlar sadece? Eğitim konularını danışıyorsa Cumhurbaşkanı, ama o danışmanlık ayrı bir statü. Orada bir kurul var. Yani bir organ var yani orada ve onun başına geliyor Profesör Doktor Ömer Özyılmaz. Hemen giriyorum Google'a kim diye bakıyorum. Hiç şaşmıyorum. Şaşmıyor. Bütün hayatı ileride eğitimine geçmiş. Yüksek İstihdam Enstitüsü'nde mezunu. Ondan sonra İlahiyat Fakültesi mezunu. İlahiyatçı yani.
Anladım. Evet.
Şimdi bu yapı yine bir haber. Bu sene artık iyice düşünülüyor. Mesela İstanbul Erkek Lisesi mezunları. Artık onun adı tabii geleneksel olarak İstanbul Erkek Lisesi kaldı ama burası şimdi kızlar da var. Mezunlarının %50'sinden fazlası yurt dışına gidiyorlarmış bu sene. Yani bağlantılarını kurmuşlar. Üstelik bu hani İstanbul Erkek Lisesi, işte Alman Lisesi gibi, Robert Kolej gibi, başka okullar gibi paralı bir okul da değil. Yani bunu bu çocuklar zengin ailelerin çocukları da değiller. Aralarında mutlaka para durumu iyi olanlar da vardır ama yani bir çocuk Robert Kolej'de okuyorsa oradan şöyle bir şey çıkarıyorsun. Yani zaten ailenin bir parası var herhalde çünkü çok pahalı bir yer Robert Kolej.
Can Bursa'ya giden de var.
Tabii ama bak şimdi bu bir de niye gidiyorlar deniyor. Ya sen külliyedeki...
Eleştirdi, ayıpladı Cumhurbaşkanımız bu hafta. Yurt dışına, beyin göçünü.
Şimdi İstanbul Erkek Lisesi her şeye rağmen çok iyi eğitim veren bir okul. Şimdi ben bir kendimi, şimdi o yaşta bir çocuğum yok artık ama çocuğum şu anda liseyi bitirse Cumhurbaşkanlığı eğitim şeyinin başına mutlaka bir ilahiyatçı geliyor. Hı. Şimdi vallahi bir olanağın varsa
ya da yollarsın tabii canım.
Satacağım bir ev, araba, arsa varsa hayır. Bunları satar, nakde çevirir, çocuğumu yurt dışına okumayı tercih eder.
Evet, evet. Hele öyle güzel bir okuldaysa bir süre sonra burs kazanacağını bildiğin de için.
Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Yani her şey birbirine o kadar uyumlu gidiyor ki aslında. Yani hiçbir, bu da bir çeşit piyasa. Veliler de orada bir piyasa oluşturdular.
Ya detaylara sapıyoruz ama bir taraftan da işte Galatasaray Üniversitesi'ne gelen hani Fransız hocalar için ya da yurt kaynaklı hocalar için işte belli bir seviyede Türkçe bilme şartı. Ne demek bu? Yani ne demek bu? Hani gelen adam burada bilmek zorunda değil. Belki geçici hocalık olarak geliyor ve Türkçe öğrenmeden hayatını idame ettirip İstanbul'da yaşayıp çekecek. Gidecek 3 sene sonra ülkesine.
Yani şimdi YÖK Başkanı inanılmaz bir açıklama yaptı. Şimdi YÖK Başkanı yüksek öğretim sisteminin başındaki kişi. Onun görevi bu Türkiye'deki üniversitelerin niteliklerini korumak. Galatasaray Üniversitesi ülke bağlı tabii. Sen o üniversitenin niteliklerini Cumhurbaşkanı'na karşı koruman gerekirken ya da hükümete karşı koruman gerekirken ne dedi biliyor musun? Mütekabiliyet gereği yapıyoruz bunu dedi Galatasaray Üniversitesi için.
Evet.
Ya sen sana ne mütekabiliyetten?
Tabii.
Sana ne? Haddini bil.
Evet.
Sana ne mütekabiliyetten? Burada haddini bilmek şu anlamda kullanıyorum. Sınır demek ya. Bir YÖK başkanının sınırını iki şey belirler. Bir tanesi yüzyıllar içinde belki oluşmuş akademik tradisyonlar belirler. Bir de anayasa belirler. Anlatabiliyor muyum?
Tabii. Şimdi, ben çok iyi anlıyorum. İnan ki çok iyi anlıyorum.
YÖK başkanının mütekabiliyet gereği bunu yapıyoruz demesi kadar berbat bir laf olamaz.
Olamaz, evet.
Yani ben aslında profesör falan değilim. Ben burada bir emir kuluyum demek istedim. Yani Galatasaray Üniversitesi niteliği de beni ilgilendirmiyor. Öncelikle mütekabiliyet ilgilendiriyor.
Evet. Mütekabiliyetin kelime anlamını da söylersen belki bilmeyen vardır dinleyenler.
Yani karşılık yani. Yani Fransa bunu yaptı. Yani Fransa da üstelik bunu ilkokullara yapıyor. Ve biz buna Galatasaray Üniversitesi üzerinde
üniversitesinde evet, getiriyoruz. Evet.
Yani acıklı mı diyeyim artık? Ne diyeyim bilemiyorum yani. Yok başkanın için yani başka söylenecek çok şey var ama.
Yani son işte bir üniversite saldırısı var işte Boğaziçi ile beraber işte yapılanlar, edilenler böyle bir şimdi o olanlardı böyle iyi
YÖK'te,
kalan.
Yani kendi başkan olduğu yerde bir tane tez merkezi var. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan memur kılıklı adam önce onun tezini orada şeye açsın. Public hale, kamusal hale getirsin.
Getirsin de. İşte bir ara öyleydi hemen intihaller yakalandı sonra kapattırılıverdi.
Kapattı. Teze giremiyorum ben buradan.
Evet.
inceleme izni yoktur diyor. Sen önce ona bak, kendi işin bu senin.
Ya işte bütün bunlar böyle topyekün bir taraftan karşı taraf gördüklerine her yönden bir saldırı var. Hani bu üniversitedeki çocuklardan, üniversite rektöründen de başlıyor. Zaten çok kademeli
bunlar
kademeli
tam böyle.
geldi.
Bir şey vardı, hatırlıyor musun? Gezi sırasında Alo Fatih diye bir şey vardı.
Ya evet.
Fatih'in soyadı
Vardı
neydi?
vardı.
Habertürk'te,
Evet.
Habertürk'teydi, onu aradı Erdoğan. Şeyden
Evet.
gelince, ya da pardon, şeyden aradı, Fas'tan aradı onu. Alo Fatih'in soyadı neydi?
Hatırlıyorum.
Orayı Saraç.
Evet.
Cumhurbaşkanı yerleştirmişti onu Habertürk'e, yani onun içindeki adamı. O Saraç soyadı kimin kardeşi? İktidar Saraç'ın kardeşi.
Ha,
İktidar
bilmiyordum.
Saraç'ın büyük başkanımız.
Bilmiyordum.
Yani bunlar, yani şey var yani. Bir şey söylemek istemiyorum artık yani.
Neyse. Ya velhasıl hani süremizi de doldurduk, hani 35-40 dakikaya doğru gidiyoruz ama hani böyle bir taraftan işte ekonomi bastırıyor. İktidar tarafında bir açılım yapamıyorlar. İşte Merkez Bankası'nın yaptığı adımlar, attığı adımlar, işte faiz artışı bir sakinledi, para geldi, o geldi, bu geldi. Onun etkisi bitmek üzere. Bir reform konuşması vardı. O reformlar rafa kalktı ama önümüzdeki hafta işte üçünde sanıyorum bu hukuk reformu ile ilgili bir takım açıklamalar yapacakmış Cumhurbaşkanı. Hani onun ötesinde bir beklenti yok. Ekonomi böyle yine salınmış bir halde gidiyor. İşte Berat Albayrak tekrar geri dönecek. Hangi pozisyona gelecek? İşte ekonomiye herhalde getirilmez.
Bir Maliye
Dışişleri
Bakanı
Bakanı mı
içinde
olacak?
korkunç şey. Adı tekrar ortaya çıktı, dolar yükselmeye başladı
Dolar.
ya.
Evet.
Bir Maliye Bakanı için bundan daha
Tabii
korkunç bir şey olabilir mi?
S-400 açıklamaları da var bunun içinde ama
Evet.
hani bir taraftan hani böyle bir dengesiz, böyle bir bodoslama gidiş içinde işte kongreler yapılıyor. Herkes yasaklar var. AKP kongrene gidenler gözüküyor.
İstifa etti. Bir gecede dolar düştü ya.
Evet, esnaf sinirli, işte ne bileyim, böyle anketlere bakıyorsun 10-11 puan geride Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na göre böyle bir karmaşa var. Erken seçim bekleyen yok ama hani bu gidişat iyi bir gidişat değil. Ben o yüzden de hani Nisan-Mayıs aylarından sonra buradaki havanın değişeceğini, biraz daha olumsuza saracağımızı düşünüyorum kısaca.
Ya yani insanların mesleki onurları çok önemli bak. Trump iki tane ultra muhafazakar adam atadı şeye. Ve çoğunluğu ele geçirdi şeyin ölümüyle beraber. O
Evet,
yaşlı
işte en son yargıcın ölümüyle beraber. Evet.
Avrupa diyorum. Amerika Federal Mahkemesi'nde. Yüksek
Evet,
Mahkemesi.
Yüksek Mahkeme.
Ama bu hafta Yüksek Mahkeme ne karar aldı biliyor musun? Trump'ın
Vergi şeylerinin,
tüm
evet.
vergi kayıtlarının
Evet.
oradan çıktı karar. Trump çöktü. Yani iki tane oraya adam atadı. Yani bunlar benim emir kulum diye. Ama
Evet.
insanda, tamam insan ultra muhafazakar da olabilir. Hiç, bu bir siyasal bakıştır. Ama mesleğini adam gibi yapacaksın. Bak oradaki insanın
Evet.
her şeyi hemen, bu Trump'ın yediği ikinci şok. Seçimlerle ilgili de reddetti Trump'ın şeyini Amerikan Yüksek Mahkemesi. Reddettiğine göre demek o iki tane ultra muhafazakar şey, biri kadın biri erkek. Demek Trump için oy kullanmadılar.
Evet.
Vergi meselesinin için de oy kullanmamışlar.
Tabii. Evet.
Yani,
Darısı başımıza diyelim, ne diyelim yani
bu,
hakikaten.
ama bu meslek onur işte bak, bu YÖK başkanından geliyorum buraya. YÖK başkanı şunu demesi lazım. Kimseye kararını alan müttefik abi. Valla siz istediğiniz kararı alın ama ben YÖK Galatasaray Üniversitesi bunu yapamazsınız demesi lazım. Kimse bu. Cumhurbaşkanı ise Cumhurbaşkanı.
İşte dediği zaman biliniyor ki onu yapacak biri gelecek yerine. Bari işte maaşım düşmesin,
E
koltuğumda
o
kalayım.
onur çiğnetme ya.
Tabii
Kaç sene
tabii
orada
tabii canım tabii. Hani
çiğnetme onu. Çekil git o zaman ya.
evet, çekil git o zaman, aynen öyle. Evet,
Başka.
eser süremizi uzattık. Haftaya biraz daha ekonomi, yoğun veriler, işte büyüme, enflasyon konuşuyor olacağız. Ve bu hani Albayrak tartışmaları nereye varmış, varmak yolunda, onu göreceğiz. Perşembe günü yine Merkez Bankası verileri üzerinden bu gerçekten net rezervler ne durumda? Türk halkımız acaba döviz satmaya başladı mı 7.20'leri gördüğü için? Ona biraz ilginç bir gelecek veriler var. Onları görmüş olacağız.
Yani kimse böyle bir şey beklemiyor, onu da sana söyleyeyim.
Tabii tabii tabii beklenmiyor da hani öyle bir şey var. Ben her hafta bakıyorum hani bu satış var mı? Yok, tamam, öbür haftaya bir daha bakalım diye. Ben de beklemiyorum açıkçası. Hani bu topa Türk halkı girmedi. Çünkü geçmiş tecrübeler, enflasyon yapışkanlığı vesaire vesaire, lafı uzatmayayım. Haftaya bunları konuşuyor olacağız. Herkese iyi haftalar.
İyi
Sana da Eser
haftalar.
çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ediyorum Gülden. Çok sağ ol.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.